Ayrım 5.
Fakat Cemal Paşa çiğ bir politikacı değildi. Siyonistlerin başları kimler olduğunu da biliyordu. Reisleri çağırdı, dedi ki, ikiden biri, ya sizi Ermenilere yapıldığı gibi tehcir, göç ederim, evlerinizi, bağlarınızı, bahçelerinizi bırakıp yaya olarak buğdaya doğru gidersiniz, yahut evlerinize, bağlarınıza ve bahçelerinize sizden heyetleri bekçi yaparım ve emirlerime jandarma ve asker veririm. Bir portakala dokunanı idam ederim. Sizi de trenle yollarım. Ancak bu ikincisi olmak için yarın sabah bütün Viyana ve Berlin gazeteleri susmalıdır. Yahudilerin akılsız olduklarını ispat etmek için fırsat beklemediklerine şüphe yoktu. Karargah telgrafhanesine gittiler. İki satırla iki büyük şehri, ondan başka Londra'yı ve Paris'i susturdular. Gerçekten Yafa'yı boşaltıp burunları kanamaksızın Hama ve Humus'a gittiler ve geride Araplar onların bir portakallarını bile ağız tadı ile yiyemediler. Tehcirlerin bir sebebi de Yahudi Filistin'in bir casus yuvası olmasıydı. Hama devesiyle çöl üstünden Bağdat karargahına istatistik yetiştirmek, şüphesiz Filistin kıyısından sandalla İngiliz torpidosuna haber yollamak kadar kolay olmadı. Tarih bu yazıyı neşrettikten sonra Cevdet tarihinde şu satırları okudum. Fransız ihtilalinin asar-ı garibesinden, yani ilginç sonuçlarından biri dahi budur ki, bu esnada Yahudi ağzından bir beyanname kaleme alınarak, tabı ve neşir ile Kudüs-ü Şerif'te bir Yahudi hükümeti teşkil olunmak üzere her tarafta olan Yahudiler ittifaka davet olunmuştur. Zehi tasavvurul batıl, zehir hayali muhal. Ne güzel bir batıl tasavvur, ne güzel bir boş hayal. Portreler. O zamanlar Halide Edip Hanım Ermeni politikasını tenkit eden birkaç kişinin başındaydı. Türk Ocağı'nda bir de konferans vermiş olduğunu hatırlarım. Ziya Gökalp ise Türk Ocağı'nı Hamdullah Supi ve Halide Hanım'dan kurtarmak ister. Hamdullah için pertçi, Halide Hanım için de bozgun edebiyatı yapıyor derdi. Ziya Gökalp parti için itikatlaştırmak, yani inandırmak istediği esas fikirleri On Emre benzer bir şiir kitabında toplamıştı. Rahmetli bu kitabında Allah'tan, peygamberden, Talat'tan ve Enver'den bahseder ve partinin yalnız bu iki şahsiyetini putlaştırır. Ona göre Cemal Paşa da fertçiydi. Politika hırslarının zamanı başlıca fikir adamlarından birini bile ne kadar galata düşürdüğünü görüyorsunuz. Gerçek ise merkezi umuminin her azası sipsivri bir ferdiydi ve ferdin fert kibrinin ve benlik ihtirasının en iyi heykeli Enver'in alçı kalıbı alınarak dökülecek bir statü olacağına şüphe yoktu. Merkezi umuminin yan baktığı Türk ocağını Cemal Paşa tutar oldu ve kenara atılan iki kişiye de bilakis hürmet etti. Suriye'yi Osmanlılaştırmak fikrine saplanan Cemal Paşa, Beyrut'taki Amerikan ve eski Fransız koleji ve liselerine benzer modern Türk okulları açmak istiyordu. Bu okullar sırf öğretim ve eğitim üstünlüğü ile kız ve erkek Beyrut çocuklarını kendi kucaklarına çekeceklerdi. Ben o aralık İstanbul'daydım. Kumandandan Halide Hanım'la onun beğeneceği birkaç Türk terbiyecinin Şam'a gelmeleri için uğraşmalarımı tavsiye eden bir telgraf aldım. Halide Edip Hanım bir müddet düşündükten ve bir iki kişiye sorduktan sonra İstanbul'dan ayrılmaya karar verdi. Kadın hocalarla yola çıkmıştık. İdeal kız mektebi için Beyrut'ta Fransızların terk ettiği bir bina ayrılmıştı. Suriye kızlarına yeni terbiye vermeye giden çarşaflı sörlerin hazırlık planlarını dinliyordum. Adana'dan ileride bir istasyonda kompartımana rahmetli Bahattin Şakir geldi. Halide Hanım'a takdim ettim. Kendisi Bahattin Şakir'in ismini ve ehemmiyetini biliyorsa da Ermeni politikasında rolü ne olduğunun o güne kadar farkında değilmiş. Bahattin Şakir ise gene o güne kadar bu işte kendisi gibi düşünmeyecek bir Türk milliyetçisine rast geleceğini hatırına bile getirmemişti. Uzun bir konuşmadan sonra Bahattin Şakir trenden indi. Halide Hanım beni alıkoyarak, bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız dedi. Aşağıda vedalaştığımız Bahattin Şakir ise kulağıma eğilerek, senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadına temas etmekten men etmelidir diyordu. Halide Edip daha Halep'e giderken Suriye'ye muhtariyet verilmesi fikrini bize müdafaa etmişti. Bu fikir Lübnan'ı Konyalılaştırmakla övünen Cemal Paşa'nın düşüncesine ne kadar ters olduğunu düşünüyordum. Görülüyordu ki Halide Hanım Beyrut çocuklarının terbiyesini küçük hemşirelerine bırakarak kendisi büyüklerin terbiyesiyle uğraşacaktı. Halide Edip Hanım Beyrut'ta okulun şusunu busunu düzdü, ben subay, o kadın kupa arabasına binerek çarşıdan sofra takımları satın aldık. Bir akşam Arap çocuklarının bitlerini nasıl ayıkladığını, başka bir gün Lübnan müstakil mutasarrıfını yolun üstünde yatan bir açı görmediği için nasıl azarladığını dinledim. Cemal Paşa'ya rağmen okulun içindeki kiliseyi olduğu gibi saklamaya muvaffak oldu. Cemal Paşa'ya istediği zaman çekeceği bir kılıç gibi o göz ve hevesle baktı. Fakat Cemal Paşa'nın sert ve dik kafası ele sığar kabzalardan değildi. Cemal Paşa gençlik ve yenilik akımı içinde hatırı sayılır olduğunu bildiği için sonuna kadar Halide Hanım'ın nazına katlandı. Beyrut okulda gerçekten temiz, düzenli ve eski Fransız müessesesinden üstündü. Cemal Paşa da anlamadığı işi ehline bırakmak ve güvendiği kimseye her türlü yardımı yapmak meziyeti vardı. Halide Hanım'ın birlikte çalışmaya mecbur olduğu Beyrut valisi ise bomboş aklını taslayıp durur garip bir kişiydi. Halide Hanım gördükten sonra onu da okul, ilim ve teftiş merakı sarmıştı. Bir gün Beyrut Amerikan Koleji'ni geziyordu. Hiçbir dersten hiçbir şey anladığı yoktu. Tenkit etmeksizin, büyük bir anlayış misali göstermeksizin okuldan ayrılmak da işine gelmezdi. Akşamüstü kumandana bir marifet anlatmalıydı. Teftiş sırası Amerika'da riyaziyi okumuş, gerçekten bilgin fakat ürkek, vehimli ve bu sebepten her gördüğüne ekselans diye bel büken bir profesör geldi. Profesör en son icat aletlerinden birini iki büklüm yüzünde derin bir övünme gülüşüyle valiye izah etmeye çalışıyordu. Bilginin bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi ve Beyrut abluka altında olduğu için aletin yeni gelmiş olamayacağını düşünerek kolay bir av yakaladığını zannetti. Olmaz olmaz dedi, size ve böyle bir müesseseye modası geçmiş aletler kullanmayı yakıştıramam. Amerikalı ihtiyar profesör elinde tuttuğu silindir canlı bir mahluk gibi zıpladı. Bilgin tebessümünü yediği güzel bir yemişin çekirdeği gibi yutup morardı. Türk hocaları ise yerin dibine geçtiler. Yanlış kapı. 4. Ordu kumandanı hicret eden Ermenileri bana bırakınız, Suriye işlerinde oturtacağım diyordu. O Suriye'de Ermenilerin zararda olacağı fikrinde değildi. 4. ordunun esas düşüncesi şu idi: zararlı Ermeni külliyetlerini zararsız Ermeni cüziyetleri haline getirmek. Suriye işlerine dağıtılacak Ermenilerin koyu Araplığa karşı bir teminat olmak ihtimali de vardı. Çerkesler, Kürtler vesaire gibi. Hatta Ermenilere toprak ve ev vermek şartıyla Müslüman etmek için bir heyet bile yapılmıştı. Bu heyet bir defa benim odamda toplandı fakat çabuk gevşedi. Cemal Paşa'nın bu koruyucu politikasına tabii Müslüman etmek müstesna Halide Hanım pek taraftardı. Bahattin Şakir ve arkadaşları ise Cemal Paşa'yı suçlandırmaktaydılar. Nerede isyan olursa Zeytin, Bahçe ve Urfa'da olduğu gibi şiddetle tenkil edilmiş fakat tehcir kervanlarına taarruz ettirilmemişti. Adana yolunda kafilelere hücum eden birkaç kişi idam bile edildiler. Cemal Paşa İstanbul'dan Van Harp Divanı'na gönderilen iki Ermeni milletvekilini Zöhrab'la Vartekes'i kurtarmak için de Talat Paşa ile uzun yazışmalarda bulundu. Bunları bırakınız, Lübnan'a göndereyim, hiçbir ziyan olmaz diyordu. Talat Paşa Zöhrab ile Vartekes'in tehlikede olmadıklarını temin ediyor, yalnız bir defa mahkemeye gitmeleri lazımdır, alıkoyamayız diyordu. Kumandan son şifreyi Baron Otel'in alt salonunda ikisine de gösterdi. Zöhrab ağlamaya başladı. Vartekes kapı önünde benim boynuma sarılmış, ben neyse fakat bu adamı göndermeseler diyordu. Ve birden yüzüme baktı. Bazen içimden eski Vartekes, komiteci Vartekes başını kaldırıyor. Sus bre adam, ne olursa olsun diyor. Sonra genç karımı düşünüyorum. Şimdiki miskin Vartekes eski komitecinin belini büküyor. İkisi de gittiler. Birkaç gün sonra Çerkes Ahmet ve Nazım çetesinin Zöhrab'la Vartekes'i yolda öldürmüş olduklarını haber aldık. Cemal Paşa bunu hazmedemedi. Çerkez Ahmet, Mizan gazetesi yazarı Zeki Bey'in katili olan iki fedaiden biriydi. Kudüs'e dönmüştük. Bir gün Halep valisinden, galiba Celal Bey, bir şifre geldi. Vali diyordu ki, Çerkez Ahmet Bey ile Nazım Bey bana geldiler. Suriye'de Ermenilerin korunmakta olduğunu işitiyoruz. Anlaşılan Cemal Paşa'nın bu işe yarar bir adamı yok. Bize bıraksın, haklarından gelelim dediler. Tam fırsatıydı. Cemal Paşa hemen ikisinin de tevkif olunmasını emretti. Fakat Çerkez Ahmet ve Nazım durumu kavramış olduklarından ilk trenle İstanbul'a hareket etmişlerdi. Cemal Paşa çılgın Adana'ya, Afyon'a şiddetli emirler yağdırıyordu. İki arkadaş İstanbul'a canlarını daratmışlardı. Merkez kumandanına emir verdi. Bütün mesuliyeti bana ait olmak üzere derhal bu iki adamı eşyalarıyla Şam'a yollayınız. Merkezi umumi bırakmıyordu. Talat Paşa ile şifre yazışmaları başladı. Talat Paşa nihayet bu vesileyle onlardan da kurtulmuş oluruz kararını vermiş olacaktı. İki arkadaş Şam'a geldiler fakat İstanbul'dan müdahalelerin ve aracılıkların eksik olduğu yoktu. Çerkez Ahmet ve Nazım'ın eşyaları açıldığı zaman çantalarında kadın yüzüğü, küpe ve mücevher buldular. Harp divanının eline mükemmel bir silah geçmişti. Bu iki serserinin bir ideal için fedakarlık değil, zengin olmak için cinayet işlemiş oldukları belliydi. İstanbul'dan iltimas telgrafları yağıyor, Şam Harp Divanı'na sürat emirleri geliyordu. Harp Divanı 24 saat içinde iki azılının idam kararını verdi ve mazbatasını Kudüs'e yolladı. Kumandanların böyle idam kararlarını önce yerine getirmek, sonra başkumandanla haber vermek yetkisi olduğunu yazmıştım. Zöhrab'la Vartekes'in katilleri ertesi gün Şam'da asılmıştı. Çadır. Artık Gazze'de Filistin cephesinde savaşıyoruz. Çöl İngilizlerin elindedir. Kuyular, kanallar, portatif yollar, Bir-ül Sebi, Hafir, kum üstündeki bahçeler, hepsi kim bilir kaç ton altın ve gümüş serap gibi söndü gitti. Askerimiz o kadar az ki yan yana siperlerde oturan iki tümenin arasında urban gelen geçeni soyuyor. İki tarafında öldürecek adam bulamayan İngiliz tankı bir demir iskelet olmuş Filistin güneşi altında yanıyor. Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz. Arkasını çöle veren İngiliz ordusu ise siperinde musluktan Nil suyu içiyor. İyi asker olmayan Cemal Paşa mükemmel levazımcılık yapıyor. Bir gün Gazze'nin şiddetli harp günlerinden birinde odasında da durmayarak dış kapının dibindeki telgrafhaneye gitti. Ordu kumandanı telgrafla ta Adana taraflarından gelen bir benzin vagonunu takip etmektedir. Ne yedi ne içti, bir benzin subayını bütün gayretiyle çalıştı. Ateş gibi kızgındı. Nihayet akşamüstü benzin vagonunun Şam'dan ilerlediğini öğrenerek telgrafhaneden çıktı ve bize dönerek "Büyük kumandanların harp zamanı soğukkanlı olmasını tavsiye ederler, fakat elde değil" diyordu. O sırada Enver Paşa ve maiyeti gelmişlerdi. Hep birlikte cepheye doğru gittik. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. Akşama doğru bilmem ne geçti, fakat hiç kimse ne başkumandanın ne ordu kumandanının çadırına yaklaşamıyor. Bizden uzakta iki çadır dargın ve somurtmuş duruyor. Ara sıra bir rüzgar ikisinden birini kıpırdattığı zaman bir haber gelecek, bir vaka olacak diye bekliyoruz. Enver'in çadırı ile telgraf çadırı arasında sık sık bir subay gidip geliyor. Çöl gecesi mehtap gibi ışık veren yıldızlarla aydınlık. İki çadırın dargın profili üzerine çöküyor. Bir aralık subayın bilmem kaçıncı gidişinden sonra Enver'in çadırında bir kımıldanış oldu. Çadır bezi dalgalandı, söndü, kabardı ve bu hareket bir rüzgar denize dalga sirayet ettirir gibi Cemal Paşa'nın çadırına geçti. Hepimizin içimiz açılmıştı. Çadır profilleri uzamış, genişlemiş, yayılmış ve gevşemiş gibiydi. Enver ve Cemal Paşa'lar karşılıklı çadırlarından çıktılar, birbirlerine yaklaştılar. Enver Paşa elinde tuttuğu bir kutuyu açtı ve içinden bütün çöl gecesine akseden bir pırıltı çıktı. Cemal Paşa'nın göğsüne murassa bir nişan takılıyordu. 4. Ordu kumandanı bu nişanın başkumandana verildiğini duymuş ve kendisinin unutulmuş olmasına kızmıştı. Başkumandan telgrafla saraydan bu müsaadeyi aldığından şimdi kendi mücevherini arkadaşı Bahriye Nazırı'nın göğsüne takıyordu. Bütün çadırlarda bir orkestra gibi ahenkli sevinç dalgaları uyandı. Barışmışlardı. Gazze'den derin derin top sesleri geliyor. İngiliz gülle ve bombaları Osmanlı İmparatorluğu tacını parçalıyordu. Bu bir damla elmasın hikayesi. Bir müddet sonra Enver Paşa 1. Ferik olmuştu. Bu da 4. Ordu Kumandanı için ağır bir darbeydi. Beyrut valisiyle Cemal Paşa arasında ne geçti bilmiyorum. Fakat ertesi günden itibaren kumandana her taraftan 1. Ferikliğini tebrik telgrafları yağmaya başladı. Cemal Paşa güç durumdaydı. İstanbul'da yazdı. Ne diyeyim, olmadım diye yazsam küçük düşerim. Cevap versem olmadım ki yazayım diyordu. 2 gün sonra Enver Paşa Cemal Paşa'nın 1. Ferikliğini tebrik ediyordu. Bu da 2 santim sırmanın hikayesi. Altın ve odun. Ben Suriye'de kağıt parayla gitmiştim. Hayat Şam gibi büyük şehirlerde bile küçük Anadolu kasabalarında olduğu kadar ucuzdu. Bir gün Suriye Posta Telgraf Müdürlüğü'ne ufaklık gümüş ve maden paraları toplayınız diye bir emir geldi. Bu emir Arap memurlar ağzından daha o gün dışarıya sızdı ve Türk kağıdı birdenbire itibardan düştü. Bize hiç isyan etmemiş Havran aşiretlerinden birine buğday satın almak için birkaç kişi gönderildiğini hatırlarım. Subaylar ve şeyhler pazarlıkta uyuştular, fakat buğdayın kağıtla ödeneceği söylendiği zaman şeyhler izin alarak bir çadıra çekildiler, uzun uzadıya konuştular. Kararları şu idi: biz devletimizi severiz, padişah ve halife kuluyuz. Onun için kağıt parayı reddetmek istemiyoruz. Eğer 1 liralık kağıdı 100 paraya verirseniz kabul edeceğiz. Buğday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye'de bütün harp müddeti hep altınla ödenmiştir. Bir gün Rayak'ta bir tren kazası olmuştu. 400 kadar yolcu, çünkü o zamanlar sivil servisi pek seyrek olduğundan trenler basamaklarına kadar doluydu, ölü, yaralı, yarasız hat boyuna döküldü. Bütün bu yolcuların üzerlerinde bilete yetecek kadar kağıt paradan gerisi hep gümüş ve altın idi. Ordu ve hükümet hepimiz aylıklarımızın bir kısmını altına aldırdık. Kağıt para yalnız devlet alışverişinde faydalı ve karlıydı. Başka bir gün Havran'daki Dürzi şeyhlerini Şam'a toplamıştık. 1. sınıf şeyhlere nişan, 2. sınıfa hilat, 3. sınıfa 5-10 altın para verilecekti. Ağnam resmi kaldırıldığı için aralarında ortaklaşa isyan sebebi kalmayan dürzileri göğüslerinden, sırtlarından ve keselerinden büsbütün devlete bağlamak istiyorduk. Ordu kumandanlarının padişah adına 3. rütbeye kadar nişan verebilmek haklarıydı. Şeyh Esad dua ederek bir ihtiyar yüzbaşı nişan, bir yaver hilat, ben de para veriyorduk. Büyük şeyhlerden biri 3. Mecidi nişanı boynuna takılırken gözü altında kurdelayı eliyle itti ve sarı külçeleri göstererek ondan isterim dedi. Büyük harpte Osmanlı hazinesinin büyük bir kısmını çöl ve urban yemiştir. Fakat gitgide daralıyorduk. Cemal Paşa'nın müşavirleri arasında bir de maliyeci vardı. Belki onun tavsiyesi üzerine bir gün bir emir çıktı. Kağıt ve altın birdir. Böyle kabul etmeyenin sürgünden ipe kadar derece ağır cezaları vardır. Trenlerimizi odunla işletiyorduk. Hatta Filistin zeytinlerini bile lokomotif ocaklarında yaktığımız olmuştur. Suriyeliler kağıt ve altının bir olduğu emrini kabul ettilerse de odun ve her türlü ordu müteahhitliğinden vazgeçip bir kenara çekildiler. Demiryolu servisi durmak üzereydi. O zamanlar odun işlerini idare eden Şam valisi Tahsin Bey daha iyi hatırlayabilir. Fakat galiba az bir müddet sonra kağıt parayla şu kadar, altın parayla bu kadar diye bir odun fiyatı koymaya ve kendi imzamızla kağıtla altın arasındaki farkı ilan etmeye mecbur kalmıştık. Hele çöl bedevilerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktu. Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yanaydı. Şeyh size kim olduğunuzu sorar. İngiliz misiniz? Yaşa İngiliz. Türk müsünüz? Yaşa Türk. Siz vereceğiniz nişan veya altını hesap ediniz. O dakikada beklediğiniz iş yapılmıştır. İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı. Harp cephelerinin ta ortalarında saklanarak kaçan tarafın ganimetlerini yenmiş olanlardan daha önce toplamak için hayatlarını tehlikeye atanlar az değildi. Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye doluydu. Bir suvare. Kudüs'te çok kalmıştık. Şimdi Lübnan dağlarına ve Beyrut'a gidiyoruz. İçim deniz için yanıyor. Hiçbir zaman mavi sudan bu kadar uzaklaşmamıştım. Kudüs, haham, papaz ve hoca karışımı kuru ve somurtkan bir şehirdir. Beyrut'un bize o kadar övülen serbest sosyetesi ve Lübnan kızları gençlerimizin gözlerinde tütüyor. Şimendifer'le Lübnan sınırlarına girdiğimiz zaman yeşil koruların ve zengin villaların mesut görünüşü altında Suriye açlığını gördük. Atılmış portakal kabukları üstüne üşüşen şiş karınlı çocuklar, ekmek artığı kemiren iskelet kadınlar ilk defa burada bize cephe gerisinin ıstırabını haber verdi. Bir tarafı alabildiğine boş deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl. İkisinin arasında dar ve uzun bir dehliz ve bu dehlizin üst ucunda bir ordu var ki Halep'i, Hama'yı, Humus'u, Gerek ve Havran'ı yiyor. Buğday yetiştirmeyen Lübnan ve Beyrut aç, Kudüs yarı aç. Beyrut'un önündeki deniz sonsuz bir su çölüydü. Bu esmer ve alımlı şehir abluka zindanı içine hapsedilmiş olanların en zahmet çekmişidir. Bu sefer diyorlardı Beyrut mükemmel bir suvare hazırlıyor ve kulağımıza eğilerek kim bilir ne güzel kadınlar göreceğiz. Kumandan kendi evine, biz Basul Oteli'ne yerleştik. Gemisiz rıhtımın rahat ve ferah taraçalarında akşamüstü Arap sazı çalıyor, ılık bir rüzgar sarı yollu ipek entarilerin yırtmaçlarını açıyor ve daha ılık bir zevk havası hamam nemi gibi iliklerimize işliyor. Geç vakit suvarenin verileceği büyük konağa gittik. Bütün bahçelerden Arap gırtlağının yumuşak yalellisini işliyoruz. Yollarda benzi sarı ve zayıf halk selama duruyor. Bir gün kurmay başkanı bana demişti ki, Suriye'de bizim ne kadar temelsiz olduğumuzun en iyi misali nedir bilir misiniz? Yüzüne baktım. Şu 8 yaşında çocuğun korkudan bana selam duruşu. Ağır ve baharatlı Suriye büfesi en iyi yemişler ve sert zahle rakısından ren şarabına kadar türlü içki ve hepsi güler yüzlü Hristiyan ve Müslüman kibar Beyrut halkı. Bunlar da başka türlü Levantenler, Beyoğlu Ermeni ve Rum kadınlarının başka türlü frankleşmişleriydi. Arap Boğazı'nda ağdalanan Galata Fransızcası ve Paris'te artistlerin turnelerinden kalma vodvil esprileri. Zevk ve içki su gibi akıyor. Kumdan ve Kudüs taşından gelmiş olanların sert sinirleri çözülür gibi oluyor. Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık. Otele gitmek için iç sokaklardan dolaşmak gerekiyordu. Bir aralık irkilip durdum. Bir kuyunun içinden gibi o kadar derin, bir ruhun içinden gibi o kadar acılı bir inilti dalgası geliyor.
Sokak inlemektedir. Büsbütün aç, bir parça ağaç kışlı ve bir kuru portakal kabuğu bile bulamayan, karınları bağırsakların içine karışmış, sürüne sürüne kaldırım üstüne çıkan insan iskeletlerinin son iniltisini dinliyorduk. Giovanni, Giovanni. Yanımızdan bir çöp arabası geçti. Kenarından bir kol sarktığını gördüm. Belediye ölü ve can çekişenleri topluyordu. Gün doğmadan sokağı susturmak lazımdı. Süprüntü maşası ve ölüm el ele Beyrut'un hazin sabah tuvaletini yapıyorlar. İçkiyi, kadın gülüşünü, elektriği, hepsini, bütün Beyrut ve harbi kusmak istedim. Ölmekte olanların katili olan bir adam gibi beni tutacak olan kolun ne taraftan uzanacağını düşünerek şaşkın duraklamıştım. Yatağıma girdiğim zaman içimin üzüntüsünü elimi karnıma bastırarak dindirmek istiyordum. Bana harbin açık yüzü işte o Beyrut sabahı alacaaydınlığında göründü.